Sayfa 187. Ayrım 24. Karınları kurşun renkli bulutların Moskova göklerindeki hükümranlığı pazar gecesi başlayan kar yağışıyla sona erdi. Görünmeyen elleriyle asık suratlı binalara, geniş caddelere, tarihi kiliselere, görkemli devrim anıtlarına dokunan kar, bu yaşlı kente bir genç kız tazeliği veren ak giysilerle örttü her yanı. Pazartesi sabahı içinde bir sıkıntıyla uyanan Yıldırım, tipiye dönüşen kar yağışını görünce sevindi. Bu havada daha kolay gizlenebilirdi. Kalkar kalkmaz radyoyu sonuna kadar açarak mutfağa girip çay suyunu koydu. Geceden kimseye göstermeden eve aldığı Ali, duyduğu Rusça şarkıyla baskına uğramış gibi panik içinde açtı gözlerini. Dairesinin dinlendiğinden emin olan Yıldırım, el kol işaretiyle Ali'ye banyoya girmemesini işaret etti. İki kez tuvalete çıkılması, iki kez yüz yıkanması dikkati çekerdi. Allah'tan alışamadığı bu sert iklimde sürekli kabızlık çeken Ali'nin tuvalet ihtiyacı yoktu. Sessiz sedasız giyindi genç adam. Hiç konuşmadan yapılan Türk usulü kahvaltıdan sonra Ali, amirinin paltosunu, beyaz kalpağını giydi. Beden ölçülerinin aynı olduğunu düşünen Yıldırım yanılmamıştı. Tıpatıp uymuştu giysileri Ali'ye. Karısının ördüğü koyu kahverengi yün atkıyla da delikanlının yüzünü iyicene saran Yıldırım, arabasının anahtarlarını uzattı. Ali, gözlerinde hınzırca bir gülümsemeyle anahtarları alırken, Yıldırım kulağına fısıldadı. Arabaya binince kalpağını çıkarma, atkını çözme. Ben olduğuma inanmalılar. Ali önemsemez bir tavırla başını salladı. Yıldırım genç adamın kayıtsızlığına bozulmuştu. Ali'yi omuzlarından yakalayıp yeniden kulağına fısıldadı. Bu çok önemli. Seni Yıldırım sanmalılar. Toparlandı Ali. Ama yılışmadı. Kendinden emin fısıldadı Yıldırım'ın kulağına. Tamam amirim. Merak etmeyin. Her şeyi tereyağından kıl çeker gibi olacak. Daha önce de yaptık bunu. Yıldırım bir süre kuşku dolu gözlerle süzdü genç meslektaşını. Doğru söylüyordu. Bu ilk şaşırtmaca görevi değildi Ali'nin. Üstelik bugüne kadar hiç yanlış da yapmamıştı çocuk. Ama Yıldırım'ın işi şansa bırakmaya niyeti yoktu. Tamam dedi. Yıldırım güvenle delikanlının omuzlarını yakalayarak. Sana güveniyorum. Haydi şu Rusları kandıralım. Ali eliyle hoşça kal işareti yaptıktan sonra çıktı kapıdan. Yıldırım ses çıkarmadan salona döndü. Tül perdeyi kıpırdatmamaya özen göstererek tipinin ıssızlaştırdığı bahçeyi gözetlemeye başladı. Bu gözcü olayı kariyerinde kötü bir dönüm noktası olabilirdi. Kendini akıllıca düzenlenmiş bir kumpasın içinde hissediyordu. İki çetin düşman vardı karşısında. KGB ve kendi teşkilatındaki rakipler. KGB'yi tanıyordu. Onların neler yapabileceğini kestirebiliyordu. Ama aynı şeyi kendi teşkilatındakiler için söyleyemezdi. MIT'te yeniden organizasyonun gündeme geldiği, sivil partilerin hükümet olmaya başladığı son 2 yıldır teşkilattaki iç çatışmalar iyice su yüzüne çıkmış, siviller de kendi aralarında bölünmüşlerdi. Ayrılıkların raporlara yansımasıyla başta Yıldırım olmak üzere birçok sivil istihbaratçı askerin gözüne batmış, teşkilat içi entrikalar kurulmaya başlanmıştı. İstanbul'dan ayrılırken havaalanında çalışma arkadaşı, can dostu Sedat'ın söyledikleri geldi aklına. Aman abi dikkatli ol. Bu işte ters bir şeyler var. O zamanlar Sedat'ın abarttığını düşünmüştü. Ama söyledikleri bir bir gerçekleştiriyordu işte. Bunca yıllık meslek yaşamında kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Oysa bir istihbaratçının dünyanın en yalnız adamı olduğunu daha görevinin ilk yıllarında öğrenmişti. İstihbaratçı yalnız yaşar, yalnız karar verirdi. Hatta onun kendine ait bir kişiliği, kimliği bile yoktu. Tıpkı sık sık kullandığı sahte nüfus kağıtları, pasaportlar gibi başka kimliklere bürünür. Bunların çoğuyla da tuhaf bir şekilde özdeşleşirdi. Bu farklı kimliklerden sonra gerçek Yıldırım kim, kendisinin bile unuttuğu olurdu. Ancak evinde karısının, oğlunun yanında yeniden eski kimliğine döner ama gece yarısı gelen bir telefon ya da bürodan verilen bir yurt dışı göreviyle yeniden emredilen kimliğe yeni kişiliğinin gerektirdiği yalnızlığa bürünüverirdi. Verdiği kararların bedelini çok kez tek başına ödemek zorunda kalırdı. Politikacılar, askerler ilk önce onları gözden çıkarırlardı. Bunun nedeni biraz da kıskançlıklarıydı. Çünkü istihbaratçı her zaman Erk'in en yakınındaki insandı. Görevi Erk'i korumaktı. Hükümetler değişir ama istihbaratçılar Erk'le birlikte varlıklarını sürdürürlerdi. Daha önce kendisine yönelik operasyonlarla karşılaşmış, bunları başarıyla göğüslemişti. Ama nedense karlarla kaplı bu soğuk kentte bugüne kadar hiç olmadığı kadar yalnız hissediyordu kendini. Keşke yanında Sedat olsaydı. Onunla çok daha kolay çözerlerdi bu işi. Gözcü yetenekli bir elemandı. Ama deneyimsizdi. Ali'ye gelince küçük işler için hazırlanmış biriydi. Bu çapta bir işte çuvallaması kaçınılmazdı. Onlarla dört başı mahmur bir operasyona kalkmak akılsızlık olurdu. Hep savunmada kalmalıydı. Generaller hoşlanmayacaktı bundan. Saldırmasını, atak olmasını istiyorlardı. Onu da en çok kuşkulandıran bu istekleriydi. Eğer düşündüğü gibi hedef TKP'liler değil de kendisi ise Allah yardımcısı olsundu. Şu aşamada askerler bunu yaparlar mıydı? Onlar yapmak istese bile Babacan Memduh Paşa buna izin verir miydi? Emin olamıyordu. Sonuçta o da bir askerdi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda emir demiri keserdi. Askerlerin sivillere güvensizliğini başından beri biliyordu Yıldırım. Aldığı gizli bilgiler de bu kanısını güçlendirecek yöndeydi. Sivilleri çıkarcı, yeteneksiz, iradesiz kişiler olarak görüyorlardı. Bu yüzden Erk'i tamamen onlara bırakmayı hiçbir zaman düşünmüyorlardı. Teşkilattaki etkinliklerini korumaları da Erk'i bırakmama planlarının bir parçasıydı. Bu yüzden Gözcü operasyonunda komünistlerin tutuklanması, ülkede başlayacak anti-Sovyet kampanya buzdağının görünen bölümü olabilir. Altta ise Yıldırım ve arkadaşlarını teşkilattan uzaklaştırması gibi çok daha farklı bir amaç bulunabilirdi. Operasyonu durduralım önerisinin reddedilmesinden sonra bu olasılığa daha çok inanır olmuştu. Sedat'ın söylediği gibi çok dikkatli olmalıydı. Girmek zorunda kaldığı bu iğneli fıçıdan en az sıyrıkla kurtulmayı başarmalıydı. Sağlam bir plan vardı kafasında. Ama önce Gözcü'yü ikna etmeliydi. Yüz yüze görüşmek istemesinin nedeni de buydu. Büyük bir otoritesi vardı onun üzerinde. 15 dakika konuşması yeterdi. Soluk alışlarının bile izlendiği bu Allah'ın cezası kentte, KGB'nin gözetiminden çalınmış 15 değerli dakika her şeyi değiştirebilirdi. Onu uyaracak, aktivitesini en az düzeyle sınırlamasını söyleyecekti. Öne çıkmanın, gereksiz yere riske girmenin anlamı yoktu. Tam tersine onlara gereken derin bir kış uykusuydu. Böylece KGB'nin ilgisini çekmemiş olurlar. Parti grubu yurdana dönmeden 2 ay önce de yeniden görüşmeye başlarlardı. Tutuklamalar için bu 2 aylık hazırlık yeter de artardı bile. Bir karaltının bahçeye çıktığını fark etti. Dikkatli bakınca bunun Ali olduğunu anladı. Sevindi. Tahmin ettiği gibi kar görüş mesafesini kısaltıyor, gizlenmelerine olanak sağlıyordu. Az önce yanından ayrılmamış olsa o bile tanımayacaktı aşağıda yürümekte olan Ali'yi. Onun Yıldırım olmadığını anlamaları mümkün değildi. Dudaklarında kurnaz bir gülümseme belirdi. "Teşekkürler kış yoldaş," diye düşündü. Yine de temkinliliği elden bırakmamak gerekiyordu. Başkaları var mı diye geniş bahçeye bakındı. Kimsecikler görünmüyordu. Ama KGB'lilerin buralarda bir yerlerde onu beklediğini çok iyi biliyordu. Ali arabayı hareket ettirip bahçeden ayrılırken, "Hadi takılın peşine," diye geçirdi hiç aklından. Kar aydınlığının vurduğu koyu renk gözlerinde düşmanlarını atlatmanın verdiği keyif okunuyordu. "Hadi izleyin onu. Yıldırım elçiliğe gidiyor."